Ayrım 6, sayfa 118. Katı bir umutsuzluk ve boşunalık duygusuyla kendine yönelik her yardım girişimini reddedebilir. Temelde bu çıkmazın nedeni bazı iç gözlemlerin hasta için benimsenebilir olmamasıdır. Bunlar çok acı verici, çok ürkütücüdür. Hastanın beslediği ve vazgeçebilecek durumda olmadığı yanılsamaları alttan alta yıkarlar. Dolayısıyla acı dolu iç gözlemlerden kurtulmaya çalıştığını bilmese bile, şu ya da bu yolla bunlara karşı mücadeleye girişir. Bildiği ya da bildiğini sandığı tek şey, yanlış anlaşıldığı ya da küçük düşürüldüğü veya çalışmanın boşuna olduğudur. Bu noktaya kadar analist bir bütün olarak hastayı izlemiştir. Elbette muhtemel bir ipucuna ilişkin her bir varsayımda belli bir dolaylı yol göstericilik vardır. Bir yorumun sunduğu yeni bir görüş, ortaya konan bir soru, dile gelen bir kuşku. Ama çoğunlukla ilk adım hastaya düşer. Buna karşın bir direnme geliştiği zaman yorumlama içerikli çalışma ve dolaylı yol göstericilik yetersiz olabilir ve bu durumda analistin açıkça öne düşmesi gerekir. Bu dönemlerde analiste düşen şey, ilk önce direnmeyi direnme olarak kavramak ve ikincisi hastanın bunu kavramasına yardım etmektir. Ve hastaya kendisini savunmacı bir savaşa kaptırdığını görmesi için yardım etmekte kalmaması, hastanın yardımı olsun ya da olmasın, onun neden kaçtığını bulup ortaya çıkarması gerekir. Bunu kendi kafasında bir önceki görüşmeye dönerek ve direnmenin başladığı görüşmeden önce hastayı neyin etkilemiş olabileceğini keşfetmeye çalışarak yapar. Bazen bunu yapmak kolaydır ama aşırı derecede zor da olabilir. Direnmenin başlangıcı göze çarpmayacak kadar gizli olabilir. Analist, hastanın duyarlı noktalarının henüz farkında olmayabilir. Ama eğer bir direnmenin varlığını algılayabilirse ve hastayı bunun iş başında olduğuna inandırmayı başarabilirse, çoğu kez ortak çalışma yoluyla direnmenin kaynağı ortaya çıkarılabilir. Bu keşfin anlık kazancı, ileri çalışmaya giden yolun temizlenmesidir. Ama bir direnmenin kaynağının anlaşılması, ayrıca analiste hastanın örtü altında tutmak istediği etkenlere ilişkin önemli bir bilgi de sağlar. Hasta geniş kapsamlı bir iç gözleme ulaştığı, örneğin nevrotik bir eğilimi görmeyi ve bu eğilim içinde birinci dereceden bir itici güç algılamayı başardığı zaman analistin etkin kılavuzluğu özellikle gereklidir. Bu, bir hasat dönemi, daha önceki bulguların tek çizgide toplanabileceği ve ileri sonuçların belirginleşebileceği bir dönem olabilir. Bunun yerine işte tam bu noktada sık sık olan şey, 3. bölümde sunulan nedenlerden ötürü hastanın bir direnme geliştirmesi ve olabildiğince az şeyle yakayı sıyırmaya çalışmasıdır. Bunu çeşitli yollardan yapabilir. Otomatik olarak el altında bulunan hazır bir açıklama arayabilir ve bunu anlatabilir. Ya da az veya çok dolaylı bir yoldan bulgunun önemini küçümseyebilir. Eğilimi kesin irade gücüyle denetlemeye yönelik iyi bir kararla tepki gösterebilir. Bu, cehenneme giden yolun hazırlanışını hatırlatan bir gidiştir. Son olarak, çocukluğuna dalıp olsa olsa kökenlerin anlaşılmasına katkıda bulunmaya elverişli veriler sunarak, bu eğiliminin neden üzerinde böyle bir etki kazandığı sorusunu zamanından önce sorabilir. Çünkü gerçekte bu şekilde geçmişe dalışı, ortaya çıkarılan eğilimin güncel yaşamı için taşıdığı anlamı kavramaktan kaçmaya yönelik bir araç olarak kullanmaktadır. Önemli bir iç gözlemden olabildiğince çabuk uzaklaşmaya yönelik bu çabalar anlaşılır bir yapıya sahiptir. Bir insan için bütün enerjisini bir yanılsamanın arkasından koşmaya yatırdığı gerçeğiyle yüz yüze gelmek zordur. Daha da önemlisi, böyle bir iç gözlem onu köklü bir değişme zorunluluğuyla karşı karşıya getirir. Var olan dengesinin tamamını böylesine sarsan bir zorunluluğa gözlerini kapamaya eğilim göstermesi tam anlamıyla doğaldır. Ama bu telaşlı geri çekilme yoluyla iç gözlemi, içe sindirmekten alıkoyduğu ve dolayısıyla kendisi için taşıyabileceği kazançlardan yoksun bıraktığı ya da bıraktığı da bir gerçektir. Burada analistin yapabileceği yardım hastaya, geri çekilme taktiklerini göstererek ve ayrıca eğilimin yaşamı için taşıdığı sonuçların tamamı üzerinde en ince ayrıntılarıyla durması için onu yüreklendirerek ona yol göstermektir. Daha önce de değinildiği gibi bir eğilimle ancak ve ancak bunun olanca boyutlarıyla, yoğunluğuyla ve sonuçlarıyla karşı karşıya geldiği zaman baş edilebilir. Bir direnmenin analistin etkin kılavuzluğunu zorunlu kılabileceği bir başka anda hastanın çatışan etkilerinin yarattığı bir çatışmayı etraflıca anlamaktan bilinçsizce kaçındığı zaman baş gösteriyor. Burada da statikoyu koruma eğilimi ilerlemenin tamamını köstekleyebilir. Çağrışımları çatışmanın bir yanıyla diğer yanı arasındaki sonuçsuz bir salınıma karşılık gelebilir. Hasta başkalarında acıma duyguları uyandırarak onları kendisine yardım etmeye zorlama ihtiyacından, az sonra da onu herhangi bir yardımı kabul etmekten alıkoyan gururundan söz edebilir. Analist çatışmanın bir yanına eğilir eğilmez o öteki yanına kaçacaktır. Bu bilinçsiz stratejiyi algılamak zor olabilir. Çünkü hasta bunu izlerken bir yandan da zaman zaman değerli araç gereç sunabilir. Yine de bu tür kaçak dövüşleri görmek, hastanın etkinliğini var olan çatışmayı etraflıca algılamaya yöneltmek analistin işidir. Ayrıca analizin sonraki evrelerinde de bir direnme ile uğraşırken bazen analistin öncülüğü üstlenmesi zorunludur. Onca çalışmaya kazanılan onca iç gözleme karşın hastada hiçbir değişme olmadığını görerek şaşırabilir. Bu tür durumlarda yorumcu rolünü bir yana bırakması ve hastanın sahip olabileceği ve onu herhangi bir iç gözlemin kendisine gerçek anlamda dokunmasına izin vermekten alıkoyan bilinçsiz karşı çıkışlara ilişkin soruları gündeme getirerek hastayı iç gözlemlerle değişme arasındaki tutarsızlıkla açıkça karşı karşıya getirmesi gerekir. Buraya kadar analistin çalışması entelektüel bir yapıdadır. Bilgisini hastanın hizmetine sunar ama hastaya teknik becerisinden daha çok şey sunduğunun farkında olmasa bile yaptığı yardım özel becerisi temelinde verebileceğinin sınırlarını aşar. Her şeyden önce analist, varlığı gereği hastaya, insanlara yönelik davranışlarının farkına varması için eşsiz bir fırsat sunar. Öteki ilişkilerde hasta düşüncelerini temelde öteki insanların özgünlükleri üzerinde, onların haksızlıkları, bencillikleri, dik başlılıkları, acımasızlıkları, güvenilmezlikleri, düşmanlıkları üzerinde yoğunlaştırmaya eğilim gösterir. Kendi tepkilerinin farkında olsa bile bunların başkaları tarafından kışkırtıldığını düşünmeye yatkındır. Buna karşın analizde bu özgün kişisel karmaşıklık hemen hemen hiç bulunmaz. Bunun nedeni de hem analistin analiz edilmiş olması ve kendini analiz etmeyi sürdürmesi, hem de yaşamının hastanın yaşamına karışmamış olmasıdır. Bu mesafe hastanın özgünlüklerini, genellikle bunları çevreleyen sislendirici koşullardan yalıtır. Ve ikinci olarak analist, dostça ilgisiyle hastaya, genel insanca yardım olarak adlandırılabilecek çok şey verir. Bir ölçüde bunu entelektüel yardımdan ayırmak imkansızdır. Örneğin, analistin hastayı anlamak istemesi gerçeği bile onu ciddiye aldığı anlamına gelir. Bu, özellikle hasta uç veren korkuların ve kuşkuların altında ezildiği, zaafları açığa çıktığı, gururu saldırıya uğradığı, yanılsamaları yıkılmaya başladığı bir dönemde temel öneme sahip coşkusal bir destektir. Çünkü çoğu kez hasta kendini ciddi olarak ele almayacak kadar kendine yabancılaştırılmıştır. Bu sözler inandırıcı olmaktan uzak gözükebilir. Çünkü birçok nevrotik insan, İster eşsiz potansiyelleri bağlamında olsun, ister eşsiz ihtiyaçları bağlamında, kendi önemine ilişkin olağan dışı bir duyguya sahiptir. Ama kendimizi tek önemli şey olarak düşünmek, kendimizi ciddiye almaktan kökten farklıdır. İlk tutum, özün şişirilmiş, gözde büyütülmüş bir imajından kaynaklanır. İkincisi ise, gerçek öze ve gelişmesine karşılık gelir. Nevrotik bir insan ciddiyet yokluğunu sık sık özgecilik terimleriyle ya da kendi üzerinde çok fazla kafa yormanın aptallık ya da küstahlık olduğu görüşüyle ustalaştırır. Öze yönelik bu temel ilgisizlik kendi kendini analizin büyük zorluklarından, tersine profesyonel analizin büyük avantajlarından birisidir. Çünkü bu kendi tutumu aracılığıyla ona kendisiyle barışma yürekliliği aşılayan bir insanla birlikte çalışma anlamına gelir. Hasta yükselen bir kaygının pençesinde olduğu zaman bu insanca destek özellikle değer kazanır. Bu tür durumlarda analist hastaya ender olarak doğrudan doğruya güvence verecektir. Ama kaygının sonunda çözülebilecek belli bir sorun olarak ele alınması, yorumun içeriği ne olursa olsun bilinmez karşısında duyulan derin korkuyu azaltacaktır. Benzer bir biçimde hasta yılgınlığa kapılıp mücadeleyi bırakmaya eğilim gösterdiği zaman analist yorumlamanın da ötesinde çok şey yapar. Hastanın bu tutumunu bir çatışmanın ürünü olarak anlama çabası, hasta için sırt sıvazlamadan ya da onu onca sözle yüreklendirmeye yönelik her çabadan daha büyük bir destektir. Ayrıca hastanın gururunu oturttuğu kurgusal temellerin sarsıldığı ve kendinden kuşkulandığı dönemler de vardır. Kişinin kendine ilişkin yanılsamalardan kurtulması güzel bir şeydir. Ama bütün nevrozlarda sağlam özgüvenin büyük ölçüde zayıfladığını unutmamamız gerekir. Ve kurgusal üstünlük düşünceleri bu özgüvenin yerine konmuştur. Ama verdiği savaşımın orta yerindeki hasta ikisini birbirinden ayıramaz. Onun için şişirilmiş düşüncelerin parçalanması, kendine olan inancının yıkılması anlamına gelir. İnandığı kadar aziz, güçlü, bağımsız olmadığını anlar ve kendini ünden yoksun olarak benimseyemez. Bu noktada kendine olan inancı uçup gitmiş de olsa, ona olan inancını yitirmeyen bir insana ihtiyaç duyar. Daha genel terimlerle analistin hastaya yaptığı insanca yardım, bir arkadaşın diğerine yapabileceği yardıma benzer. Coşkusal destek, yüreklendirme, onun mutluluğuna duyulan ilgi. Bu, insan anlayışı imkanına ilişkin hastanın ilk deneyimini oluşturabilir. İlk kez, bir başka insan onu kısaca kötü niyetli, kuşkucu, inançsız, buyurgan, kuru sıkıcı bir birey olarak görmekten rahatsız olmamış ama bu tür eğilimleri net olarak kavramasına karşın ondan hoşlanmış ve çaba gösteren ve mücadele eden bir insan olarak ona saygı duymuştur. Ve eğer analist güvenilir bir dost olduğunu kanıtlamışsa, bu güzel deneyim hastaya ayrıca diğer insanlara olan inancını yeniden kazanması için de yardım edebilir. Burada bizi ilgilendiren şey kendi kendine analizin olabilirliği olduğu için analistin bu işlevlerini gözden geçirmek ve tek başına çalışan hastanın bu işlevleri ne ölçüde üstlenebileceğini görmek yararlı olabilir. Deneyimli bir insanın gözlemlerinin kendimize ilişkin kendi gözlemlerimizden çok daha hatasız olacağına kuşku yoktur ve bunun özellikle böyle olmasının nedeni kendimiz bağlamında tarafsız olmaktan uzak oluşumuzdur. Yine de bu dezavantajın karşısında daha önce de tartışıldığı gibi kendimizi bir yabancıdan daha iyi tanımamız gerçeği durmaktadır. Psikanalitik terapide kazanılan deneyim, hastaların kendi sorunlarını anlamaya kararlı oldukları takdirde şaşırtıcı bir keskin öz gözlem yapma becerisi geliştirebileceklerini her türlü kuşkudan uzak göstermiştir. Kendi kendini analizde anlama ve yorumlama tek bir süreçtir. Tıpkı bir tamir ustasının bir arabada aksayan şeyin ne olduğunu çabucak anlaması gibi, kendi deneyimlerinin bir sonucu olarak uzman kişi de gözlemlerinin muhtemel anlamını ve önemini tek başına çalışan bir insanın yapacağından çok daha çabuk yakalayacaktır. Kural olarak kavrayışı da daha tam olacaktır. Çünkü daha çok sonuç yakalayacak ve ele alınan etkenler arasındaki iç ilişkileri daha kolay algılayacaktır. Burada gece gündüz psikolojik sorunlarla uğraşmayla kazanılan deneyimin yerine konmasa da hastanın psikolojik bilgisinin belli bir yararı olacaktır. Yine de 8. bölümde sunulan örneğin de göstereceği gibi hasta için kendi gözlemlerinin anlamını kavramak kesinlikle ihtimal dahilindedir. Elbette belki de daha yavaş ve daha çok hata yaparak ilerleyecektir ama analizde de sürecin temposunu belirleyen şeyin temelde analistin anlama yetisi değil, hastanın iç gözlemleri benimseme yetisi olduğunu unutmamak gerekir. Burada hastalarla çatışmaya başlayan genç psikanalistlere Freud'un söylediği bir teselli sözünü hatırlatmak yerinde olur. Freud, genç psikanalistlerin çağrışımları değerlendirme yetilerini pek fazla düşünmemeleri gerektiğini söyler. Analizdeki gerçek zorluk zihinsel kavrayış değil, hastanın direnmeleriyle uğraşma sorunudur. Bunun kendi kendine analiz içinde geçerli olduğuna inanıyorum. Bir insan kendi direnmelerinin üstesinden gelebilir mi? İşte kendi kendine analiz ihtimalinin bağlı olduğu gerçek sorun budur. Yine de mutlaka baş gösterecek olan kişinin geri asılıp ayak direnmesiyle karşılaştırma yapmak yersiz gözükmektedir. Çünkü özünde bir de ilerlemek, ileri gitmek isteyen bir parçası vardır. Elbette bu işin yapılıp yapılamayacağı direnmelerin yoğunluğuna olduğu kadar bunların üstesinden gelmeye yönelik inisiyatifin dayanıklılığına da bağlıdır. Ama önemli olan soru ve bunun cevabını sonraki bir bölüme kadar vermeye kalkışmayacağım. Bunun yapılıp yapılamayacağından çok ne ölçüde yapılabileceğidir. Buna karşın analistin yalnızca yorumlayan bir ses olmadığı gerçeği söz konusudur. O da bir insandır. Ve onunla hasta arasındaki ilişki terapi süreci içinde önemli bir etkendir. Bu ilişkinin iki yanına değinildi. Bunlardan ilki bunun, analiste yönelik davranışlarını gözleyerek genelde diğer insanlara yönelik tipik davranışlarının neler olduğunu incelemesi için hastaya eşsiz ve özel bir fırsat yaratmasıdır. Eğer kişi alışagelmiş ilişkiler içinde kendini gözlemeyi öğrenirse bu avantajın yeri tam anlamıyla doldurulabilir. Analistle birlikte yürüttüğü çalışma içinde sergilediği beklentiler, arzular, korkular, olumsuz duyarlılıklar ve kitlemeler özünde dostlarıyla, sevgilisiyle, karısıyla, çocuklarla, işverenle, iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sergilediklerinden farklı değildir. Eğer özgünlüklerinin bütün bu ilişkilere sızma yollarını kavramaya ciddi olarak karar verirse, sosyal bir varlık olduğu gerçeği ona kendini incelemek için bol bol fırsat yaratacaktır. Ama bu bilgi kaynaklarından tam anlamıyla yararlanıp yararlanamayacağını elbette başka bir sorundur. Kendisiyle başkaları arasında var olan gerilimler içindeki kendi payını hesaplamaya kalkıştığı zaman çetin bir işle karşı karşıya geleceğine kuşku yok. Bu, analistin kişisel denkleminin önemsiz olduğu ve dolayısıyla kendisi için kendi yarattığı güçlüklerin farkına varmasının daha kolay olduğu analitik ortamdakinden çok daha çetin bir iştir. Diğer insanların kendilerine ait özgürlüklerle dolu oldukları sıradan ilişkilerde kendini nesnel bir gözle gözleme konusunda en içten niyetlere sahip olsa bile yükselen zorluklardan ve sürtüşmelerden başkalarını sorumlu tutmaya ve kendisini masum bir kurban olarak ya da olsa olsa onların mantıksızlığına haklı bir tepki gösteriyor olarak değerlendirmeye eğilim gösterebilir. Bu son durumda kendini açık suçlamalara kaptırma bağlamında açık tavırlı olması gerekmeyecektir. Görüşünde ussal bir yoldan sinirli, asık suratlı, vefasız, kaldı ki haksız olduğunu bile kabul edebilir ama bu tür tutumları gizliden gizliye haklı ve kendisine saldıranlara gösterilmiş yerinde tepkiler olarak değerlendirecektir. Kendisi için kendi zayıflıklarıyla, zaaflarıyla yüz yüze gelmek ne kadar dayanılmaz bir şeyse ve başkalarının sunduğu rahatsız edici etkenler ne kadar keskinse, kendi payını kavramış olmaktan çıkaracağı kazançtan kendini yoksun bırakma tehlikesi de o kadar büyük olacaktır. Ve başkalarını aklayıp kendini karalayarak zıt doğrultuda abartma yapmaya eğilim gösterirse, karşılaşılacak tehlike yukarıdakiyle tam bir aynılık gösterecektir. Bir insan için kendi özgünlüklerini analistle olan ilişkisinin akışı içinde diğer ilişkileri içindekinden daha kolay görmesini sağlayan bir başka etken daha vardır. Rahatsız edici kişilik özellikleri, ürkekliği, bağımlılığı, kibri, kinciliği, en küçük kırgınlıklarda bile çevresindeki insanlardan uzaklaşma ve soğuma eğilimi ya da her neyse kendi çıkarını her zaman ters düşer. Bunun nedeni yalnızca bu özelliklerin başkalarıyla olan ilişkilerini daha az doyurucu kılması değil, ayrıca onu da kendinden hoşnutsuz kılmasıdır. Ne var ki başkalarıyla olan alışagelmiş ilişkilerinde bu gerçek çoğu kez sislenmiştir. Bağımlı kalarak, öç alarak, başkaları üzerinde zafer kazanarak bir şeyler kazanacağına inanır ve dolayısıyla yaptığı şeyi kavramaya daha az istekli olur. Analize sergilenen aynı özellikler kendi çıkarına öylesine açıkça karşı bir etkinlik gösterir ki, bunların yaralayıcı yapısını görmekten kolay kolay kendini alamaz ve dolayısıyla bunlara karşı gözlerini kapama etkisi önemli ölçüde zayıflar. Bir insan için başkalarına yönelik davranışlarını irdelemenin içerdiği coşkusal güçlülüklerin üstesinden gelmek kolay olmasa da bütünüyle olabilirlik sınırları içindedir. 8. bölümde sunulan kendi kendine analiz örneğinde görüleceği gibi Claire, sevgilisiyle olan ilişkisini irdeleyerek içinde bulunduğu anlaşılması güç ve karmaşık hastalıklı bağımlılık sorununu analiz etmiştir. Ve o, bunu yukarıda değinilen her iki zorluğun da yüksek bir düzeyde bulunması gerçeğine karşın başarmıştır. Sevgilisinin kişiliğindeki rahatsızlıklar da en az onunkiler kadar büyüktür. Ve nevrotik beklentiler ve korkular açısından Claire, sevgisinin gerçekte bir bağımlılık ihtiyacı olduğunu algılamamak konusunda elbette hayati bir ilgiye sahipti. Analiste olan ilişkinin öteki yanı, hastaya uzattığı dolaylı dolaysız yardım elidir. Hastaya sunduğu diğer yardım el yerinin az çok doldurulabilmesine karşın, kendi kendini analiz, tanımı gereği basit insanca yardımdan bütünüyle yoksundur. Eğer kişi bulgularını tartışabileceği anlayışlı bir arkadaşa sahip olacak kadar şanslıysa, ya da eğer ara sıra bulgularını bir analistle birlikte gözden geçirirse, yürüttüğü çalışma içinde kendini daha az yalnız hissedecektir. Ama bunlardan hiçbirisi sorunları üzerinde bir başka insanla yakın bir işbirliği içinde çalışmanın içerdiği olanca gözle görülmez değerin yerine tam anlamıyla konulamaz. Bu yardımın yokluğu, kendi kendini analizi daha zor bir yol yapan etkenlerden birisidir. 6. Bölüm. Geçici kendi kendini analiz. Kişinin kendini geçici bir süre boyunca analiz etmesi oldukça kolaydır ve anlık sonuçlar açısından bazen verimli olur. Özünde bu, her içten insanın hissetme ya da eylemde bulunma yolunun arkasındaki gerçek güdülenimleri açıklamaya çalıştığı zaman yaptığı şeydir. Özellikle çekici ya da varlıklı bir kıza aşık olan bir erkek, psikanaliz konusunda varsa bile çok şey bilmeksizin duygusunda kibrin mi yoksa paranın mı rol oynadığını kendi kendine sorabilir. Bir tartışmada kendi haklı yargısını göz ardı eden ve karısına ya da meslektaşlarına boyun eğen bir insan, kendi kafasında eldeki konunun nispi önemsizliğine inandığı için mi yoksa ufukta görünen bir kavgadan korktuğu için mi boyun eğdiğini sorgulayabilir. İnsanların her zaman bu yolla kendilerini irdelediklerini sanıyorum. Hem başka türlü psikanalizi tümden reddetmeye yatkın olan birçok insan da bunu yapar. Geçici kendi kendini analizin temel alanı, nevrotik kişilik yapısının karmaşık sorunları değil. Kişide merak uyandıran ya da sıkıcı yapısı nedeniyle acil dikkat gerektiren ağır ve açık semptomlar, somut ve genellikle akut rahatsızlıklardır. Bu nedenle bu bölümde aktarılan örnekler, işlevsel bir baş ağrısını, akut bir kaygı nöbetini, bir avukatın sosyal etkinlikler korkusunu, akut bir mide rahatsızlığını içermektedir. Ama kişiyi şaşırtan bir rüya, bir randevunun unutulması ya da taksi şoförünün önemsiz bir dolandırıcılığı karşısındaki olağan dışı bir sinirlilik de kişide bir kendini anlama ya da daha kesin olarak o özgün etkenden sorumlu olan etkenleri ortaya çıkarma arzusu uyandırabilir. Bu son ayrım ince eleyip sık dokuma gibi gözükebilir. Ama gerçekte bir sorunda ara sıra uğraşmayla kişinin kendi üzerinde sistemli bir yoldan çalışması arasındaki önemli bir farklılığı dile getirir. Geçici kendini analizin amacı somut ve belli bir rahatsızlığı uyaran etkenleri kavramak ve ortadan kaldırmaktır. Daha geniş bir girişim gücü, genelde yaşamla baş etme konusunda daha iyi donanmış olma arzusu, burada da iş başında olabilir ama bir rol oynasa bile belli korkuların, baş ağrılarının ya da diğer olumsuzlukların altında daha az ezilme arzusuyla sınırlıdır. Bu, kendi yeti ve becerilerini en üst düzeyde geliştirmeye yönelik daha derin ve çok daha olumlu bir arzuya ters düşer. Örneklerin de göstereceği gibi irdelemeye yönelik bir girişim yaratan rahatsızlıklar anlık ya da uzun süreli olabilir. Temelde bir ortamda yapısal olan güçlülüklerden kaynaklanabilir ya da kronik bir nevrozun dışa vurumları da olabilir. Bu rahatsızlıkların kestirme bir yaklaşıma elverişli mi oldukları yoksa ancak daha yoğun bir çalışmayla mı çözülebilecekleri daha sonra tartışılacak olan etkenlere bağlıdır. Sistemli bir kendi kendini analiz için gerekli olan ön koşullarla karşılaştırılırsa, geçici kendini analiz için gerekli olanlar orta ağırlıktadır. Biraz psikolojik bilgiye sahip olmak yeterlidir. Ve bunun da bir kitap bilgisi olması gerekmez. Sıradan deneyimlerden de kazanılabilir. Geçici kendini analiz için gerekli olan tek vazgeçilmez koşul, bilinç dışı etkenlerinin kişiliğin tamamını işlemez hale sokacak kadar güçlü olabileceğine inanmaya hazır olmaktır. Olumsuzluğuyla ortaya koymak gerekirse, bir rahatsızlık için el altında bulunan hazır açıklamalarla kolayca yetinmemek gerekir. Örneğin bir taksi şoförünün birkaç lira fazla almasına kanması üzerine olağan dışı ölçüde altüst olan bir insanın kendi kendine her şeyden önce hiç kimsenin aldatılmaktan hoşlanmadığını söylemekle yetinmemesi gerekir. Akut depresyon çeken bir insan durumunu dünya koşulları temelinde açıklama konusunda kuşkulu olmalıdır. Randevular konusunda alışkanlık haline gelen unutkanlığı için bunları hatırlayamayacak kadar meşgul olduğunu söyleyerek açıklaması yeterli bir açıklama değildir. Açıktan açığa ruhsal yapıda olmayan baş ağrıları, mide rahatsızlıkları ya da yorgunluk gibi semptomları gidermek özellikle kolaydır. Aslına bakılırsa bu tür rahatsızlıklara yönelik her ikisi de aşırı tek yanlı olan iki karşı tutum gözlenebilir. Bunlardan birisi ruhsal etkenlerin de söz konusu olabileceği ihtimalini bile ele almaksızın, baş ağrılarını otomatik olarak hava koşullarına, yorgunluğa, fazla çalışmaya, mide rahatsızlıklarını bozuk yiyeceğe ya da mide ülserine bağlamayı içerir. Bu tutum tam bir safsaklama nedeniyle üstlenilmiş olabilir. Ama bu ayrıca rüşüne dayanamayan insanlardaki tipik nevrotik bir eğilimdir. Öteki uçta her rahatsızlığın ruhsal kökenli olduğuna inananlar vardır. Böyle bir insan için yorucu bir işte fazla çalışma sonucu yorulmuş olabileceği, şiddetli bir salgına maruz kaldığı için gribe yakalanmış olabileceği söz konusu olmaz. Herhangi bir dış etkinin kendisini etkileyecek bir güce sahip olabileceği görüşüne dayanamaz. Eğer bir rahatsızlığa yakalanırsa, neden? Onun kendisinin bunu yaratmış olmasıdır. Ve eğer bir semptom ruhsal kökenli ise, bunu gidermek onun kendi gücünün sınırları içinde olmalıdır. Her iki tutumun da zorlanımlı olduğunu ve en yapıcı tutumun bunları arasında bir yerde bulunduğunu söylemeye gerek bile yok. Dünya koşullarıyla gerçekten de ilgileniyor olabiliriz. Ancak bu ilgi bizi bir depresyona değil, eyleme sürüklemelidir. Çok çok çok fazla çalışma ve çok az uyku yüzünden baş ağrıları çekebiliriz. Elbette tıbbi açıklama için ayrıntılı bir araştırma yapmadan önce hiçbir fiziksel belirtiyi ruhsal etkenlere bağlamamak gerekir. Önemli olan nokta, akla yatkın bir açıklamanın ele alınmasıyla birlikte kişinin ayrıca coşkusal yaşamına da şöyle bir göz atması gerektiğidir. Zorluk bir grip sorunu olsa da buna yerinde tıbbi ilgi gösterdikten sonra salgına karşı direnmeyi azaltma ya da iyileşmeyi geciktirme doğrultusunda etkinlik gösteren bazı bilinçsiz ruhsal etkenlerin bulunup bulunmadığı sorusunu ortaya koymak yararlı olabilir. Bu genel varsayımlar göz önünde bulundurulursa, aşağıdaki örneklerin geçici kendini analizin içerdiği sorunları yeterince aydınlatacağına inanıyorum. Yumuşak huylu bir iş adamı, 5 yıllık evli ve görünüşte mutlu olan John, yaygın ketlemeler ve suçluluk duygularından şikayetçiydi ve son yıllarda ara sıra anlaşılır hiçbir fiziksel temeli olmayan baş ağrıları çekiyordu. Analize sokulmamıştı ama psikanalitik düşünce yolunu çok iyi tanıyordu. Daha sonra oldukça karmaşık bir kişilik nevrozunun analizi için bana geldi. Tek başına çalışırken edindiği deneyim, psikanalitik terapinin muhtemel değerine inanmasına yol açan etkenlerden birisiydi. John, baş ağrılarını analize başladığı zaman buna niyetlenmemişti. O, karısı ve iki arkadaşı müzikal bir komediye gitmişler ve oyun sırasında John'un başı ağrımıştı. Bu ona garip gelmişti. Çünkü tiyatroya gitmeden önce kendini iyi hissetmişti. İlk önce biraz tedirginlikle baş ağrısını oyunun kötü ve o akşamın biraz zaman kaybı oluşuna bağlamış, ancak hemen sonra insanın kötü bir oyun yüzünden kolay kolay başının ağrımayacağını kavramıştı. Şimdi yeniden ele alınınca oyunun hiç de kötü olmadığını düşünmüştü. Ama gitmeyi tercih edeceği şavın oyunuyla karşılaştırılınca elbette bu oyun bir hiçti. Ve bu sözler John'un kafasına çalkalanmaya başlar. Gitmeyi tercih edeceği. Burada anlık bir kızgınlık duyar ve aradaki ilişkiyi görür. Oyunlar arasında seçim yapma konusu tartışılırken diğerlerinin kararına boyun eğmek zorunda kalmıştı. Bu bir tartışma bile sayılmazdı. Duruma katlanması gerektiğine inanmıştı. Zaten önemli bir konu da yoktu ortada. Ne var ki açıkçası bu onun için önemliydi ve zora koşulmuş olmasından ötürü derinlemesine kızgınlık duyuyordu. Bu algılama ile birlikte baş ağrısı uçup gitmişti. Ayrıca bu yolla gelişen ilk baş ağrısının bu olmadığını da anlamıştı. Örneğin katılmaktan nefret ettiği ama katılmaya razı edildiği bridge partileri vardı. Bastırılan kızgınlıkla baş ağrıları arasındaki bu ilişkiyi keşfetmek onu şaşırtmıştı. Ama o bunu daha fazla düşünmemişti. Ancak birkaç gün sonra sabahın erken bir saatinde yine başı çatlarcasına ağrıyarak uyanır. Bir gece önce görevli olduğu kuruluşun yöneticiler toplantısına katılmıştır. Daha sonra içki içmişler ve John ilk önce kendi kendine belki de çok fazla içtiğini söyleyerek baş ağrısını buna bağlamıştı. Bununla birlikte öte yana dönmüş, yeniden uyumaya çalışmış ama yapamamıştı. Kafasının çevresinde uçuşan bir sinek onu sinirlendirmişti. Başlangıçta bu sinirlilik belli belirsiz algılanabilirken çabucak alevlenmiş ve tam bir öfkeye dönüşmüştü. Derken bir rüya ya da rüya kırıntısını hatırlamıştı. Rüyasında bir parça mürekkep kağıdıyla iki tahta kurusunu öldürmüştü. Mürekkep kağıdında bir sürü delik vardı. Aslında kağıt baştan aşağı deliklerle doluydu ve düzenli bir şekil oluşturuyorlardı. Bu ona çocukken şekil vermek üzere kesmek için katladığı ince bir kağıdı hatırlamıştı. Bu şekillerin güzelliği onu oldukça şaşırtmıştı. Hayranlık bekleyerek kağıdı annesine gösterdiğinde ancak annesinden hayranlık yerine baştan savma bir ilgi gördüğüne ilişkin bir anı canlanır. Derken mürekkep kağıdı ona yöneticiler toplantısını hatırlatır. Toplantıda canı sıkıldığı için önündeki kağıdı karalayarak oyalanmıştır. Hayır, kağıdı karalamakta kalmamış. Başka rakibinin küçük karikatürlerini de çizmişti. Rakip sözcüğü dikkatini çekmişti. Çünkü söz konusu kişiyi bilinç düzeyinde bir rakip olarak değerlendirmiyordu. Onu belli belirsiz tedirgin eden bir karar oya sunulacaktır. Ama bu karara karşı hiçbir net muhalefet göremez. Dolayısıyla yaptığı itiraz gerçekte konuya ilgisiz kalır. Bu itiraz cılız kalır ve hiçbir etki yaratmaz. Ve ancak şimdi toplantıdakilerin onun üzerine bir şey yıktıklarını kavramıştı. Çünkü kararın benimsenmesi demek, kendisi için bir yığın can sıkıcı iş demekti. Toplantıdakiler öylesine zekidir ki bu nokta John'un gözünden kaçmıştı. Bu noktada birdenbire kahkahalarla gülmüştü. Çünkü tahta kurularının anlamını kavramıştı. Başkan ve rakip, onlar tahta kuruları. Tahta kuruları kadar iğrenç kan emicilerdi. Ayrıca bu sömürücüler kadar tahta kurularından da korkuyordu. Olsun, o öcünü almıştı. En azından rüyasında. Baş ağrıları yine ortadan kalkmıştı. Bundan sonraki 3 olayda baş ağrısı başlar başlamaz gizli kızgınlık aramış, kızgınlığı bulmuş ve baş ağrılarından kurtulmuştu. Daha sonra baş ağrıları bütünüyle ortadan kalktı. Bu deneyim gözden geçirilirken ulaşılan sonuçla karşılaştırılınca gösterilen çabanın azlığı ilk başta insanı şaşırtır. Ama psikanalizde de mucizeler başka herhangi bir yerdeki kadar enderdir. Bir semptomun kolayca giderilip giderilemeyeceği bunun tümel yapı içindeki işlevine bağlıdır. Bu olayda baş ağrıları John'un yapmaktan korktuğu ya da yapmaya içerlediği şeyleri yapmaktan alıkoymak ya da başkalarına onu kırdıklarını ya da yaraladıklarını göstermeye yönelik bir araç olarak veya özel bir ilgi göstermek için temel olarak iş görmek gibi daha başka bir rol üstlenmemiştir. Eğer baş ağrıları ya da diğer semptomlar yukarıdakiler gibi önemli işlevler yüklenmişse ortadan kaldırılmaları uzun ve etkili çalışma gerektirecektir. Bu durumda kişi semptomların doyurduğu bütün ihtiyaçlarını analiz etme zorunda kalacak ve belki de çalışma pratik açıdan bitinceye kadar bu belirtiden ortadan kalkmayacaktır. John'un durumunda bunlar bu tür bir işlev yüklenmemiştir. Ve büyük bir ihtimalle yalnızca bastırılan kızgınlığın artırdığı gerilimden kaynaklanmamışlardır. John'un ulaştığı başarının boyutları ayrıca bir başka varsayılma da daralır. Elbette baş ağrılarından kurtulmak bir kazançtır. Ama bana öyle geliyor ki bu tür açık, somut semptomların önemini gözümüzde büyütmeye ve bu olayda John'un kendi arzularına ve görüşlerine yabancılaşması ve kendini ortaya koymaya yönelik kilitlenmesi gibi daha az gözle görülebilir olan ruhsal rahatsızlıkların önemine gereken önemi vermemeye yatkınız. John'un çalışması daha sonra onun gelişimi ve yaşamı için çok önemli olduğu anlaşılan bu rahatsızlıklarda hiçbir değişmeye yol açmamıştı. Gerçekleşen tek şey yükselen kızgınlıkların bir ölçüde daha çok bilincinde olması ve belirtilerinin ortadan kalkmasıydı. Aslına bakılırsa John'un rastlantı eseri analiz ettiği olaylardan her birisi onun bunlardan kazandığından daha çok iç gözlem yaratabilirdi. Dolayısıyla müzikal komedi sırasında yükselen kızgınlığa ilişkin analizinde dokunmayı başaramadığı birçok sorunun varlığı söz konusuydu. Karısıyla olan ilişkisinin gerçek doğası neydi? Varlığıyla övündüğü uyumluluğunun tek nedeni uysallık mıydı? Kansı buyurgan mıydı? Yoksa John mu zorlamaya karşılık gelen herhangi bir şeye karşı aşırı ölçüde duyarlıydı? Dahası neden kızgınlığını bastırdı? Bastırmanın zorunlu oluşunun nedeni zorlanımla bir sevecenlik ihtiyacı mıydı? Karısının ayıplanmasından mı korkuyordu? Kendine ilişkin önemsiz şeyler tarafından asla rahatsız edilmeyen bir insan olduğu yolundaki bir imajı korumak zorunda mıydı? Kendi arzuları için mücadele etmek zorunda kalmaktan korkuyor muydu? Son olarak gerçekten onlara sadece onu zora koşup kendi kararlarını kabul ettirdikleri için mi kızmıştı? Yoksa tam bir zayıflık göstermiş olması yüzünden onlara boyun eğmiş olduğu için temelde kendine mi kızmıştı? Ayrıca yöneticiler toplantısını izleyen kızgınlığın analizi de daha başka sorunları açığa çıkarabilirdi. Kendi uğraşları işlemez hale getirildiği zaman neden bunlara karşı daha uyanık olmuyordu? Yine kendi uğraşlar için mücadele etmekten korkuyor muydu? Yoksa kızgınlığı bunu hepten bastırmaya daha güvenli kılacak boyutlara tahta kurularını ezmek ulaşmıştı. Ayrıca çok fazla uysal olarak kendini kötüye kullanımına açık mı tutuyordu? Yoksa gerçekte çalıştığı kuruluşun yasal bir beklentisi olmaktan öte bir şey olmayan bir şeyi kötüye kullanılma olarak mı algılamıştı? Dahası, ya onun başkalarını etkileme, annesinden hayranlık beklediğine ilişkin anı arzusu? Meslektaşlarını etkileme konusunda uğradığı başarısızlık, duyduğu kızgınlıktaki temel öğe miydi? Ve böylesine pısırık olduğu için kendine ne ölçüde kızıyordu? Bu soruların hiçbirisine dokunulmamıştır. John, başkalarına yönelik bastırılan kızgınlığın sonucunu keşfettikten sonra konunun kapanmasına göz yummuştur. İkinci örnek, kendi kendine analizin olabilirliğini ilk kez ele almama yol açan bir deneyimdi. Harry adındaki bir doktor, morfin ve kokain alarak yatıştırmaya çalıştığı panik nöbetleri yüzünden bana gelmişti. Ayrıca göstermecilik, teşhircilik, dürtüleri nöbetleri de geçiriyordu. Ağır bir nevroza yakalandığına kuşku yoktu. Birkaç aylık terapiden sonra tatil için bir başka yere gitti ve bu süre boyunca bir kaygı nöbetini kendi başına analiz etti. Bu kendini analiz parçasının başlangıcı da tıpkı John olayındaki gibi bir rastlantıydı. Başlangıç noktası, görünüşte gerçek bir tehlikenin yol açtığı ağır bir kaygı nöbetiydi. Harry, kız arkadaşıyla birlikte bir dağa tırmanmaktadır. Bu, zorlu bir tırmanıştır ama çevreyi net olarak gördükleri sürece herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Ancak bir kar fırtınası çıkıp da ortalığı ince bir sis kaplayınca tırmanış tehlikeli bir durum alır. O zaman her iyi nefessiz kalır. Kalbi çarpmaya başlar ve paniğe kapılır. Sonunda dinlenmek için yere uzanmak zorunda kalır. Olayı hiç düşünmez ama bulanık bir yoldan nöbetini bitkinliğine ve o anki gerçek tehlikeye bağlar. Bu arada bu istediğimiz takdirde yanlış açıklamalara nasıl kolayca kanabileceğimize bir örnektir. Çünkü Harry fiziksel açıdan güçlü bir insandır. Ama tehlike karşısında bir korkaktan öte bir şey değildir. Ertesi gün dağın sarp, kayalıklı duvarından geçen dar bir patikada yürümeye başlarlar. Kız Harry'i geride bırakır. Ve Harry kendisini kızı uçurumdan aşağı itmeye yönelik bir düşünce ya da bir dürtüyle yakalayınca yürek çarpıntısı yeniden başlar. Bu doğal olarak onu şaşırtır. Bunun yanı sıra kıza da tapmaktadır. İlk önce içinde oğlanın kız arkadaşından kurtulmak için onu suda boğduğu Drazer'ın Amerikan tragedisini düşünür. Derken bir önceki gün baş gösteren nöbetini düşünür. Ve şaşkınlık içinde ve güç bela o günde benzer bir dürtü yaşadığını kavrar. O sıradaki dürtü saniyelik bir dürtüdür. Ve yükselir yükselmez denetlenmiştir. Ne var ki nöbetten önce kıza karşı tırmanışa geçen bir sinirlilik ve bir yana ittiği anlık, delice bir kızgınlık dalgası baş gösterdiğini net olarak hatırlar. Öyleyse kaygı nöbetinin anlamı budur. Bir yanda anlık bir nefretle öte yanda kıza duyulan gerçek düşkünlük arasındaki bir çatışmadan kaynaklanan şiddet dürtüsü. Kendisini rahat hissetmiş ve ayrıca ilk nöbetini analiz etmiş. İkincisini durdurmuş olmakla övünmüştür. John'un tersine Harry bir adım daha ileri gitmiştir. Çünkü sevdiği kıza yönelik nefretin ve katilce bir dürtünün algılanması onu uyarmıştır. Yürüyüşe devam ederken neden kızı öldürmeyi istediği sorusunu gündeme getirir. O anda bir önceki günün sabahında yaptıkları bir konuşma aklına gelir. Kız, insanlarla ustaca başa çıkmasından ve bir partideki büyüleyici konukseverliğinden ötürü Harry'nin meslektaşlarından birisini övgüyle anmıştır. Hepsi budur ve bunun da bu kadar düşmanlık yaratması imkansızdır. Yine de bunu düşünürken yükselen bir kızgınlık duyar. Kızı mı kıskanıyordu? Ama onu kaybetme tehlikesi söz konusu değildi. Bu meslektaşı ondan daha uzundur ve Yahudi değildir. Harry her iki konuda da aşırı bir duyarlılığa sahiptir. Ve ayrıca usta bir konuşmacıdır. Düşünceleri bu çizgiler boyunca ilerlerken kıza duyduğu kızgınlığı unutur ve dikkatini kendisini söz edilen meslektaşla karşılaştırma üzerinde odaklaştırır. Derken bir olayı hatırlar. 5 ya da 6 yaşlarındadır ve bir ağaca tırmanmaya çalışmış ama becerememiştir. Abisi o ağaca kolayca tırmanmış ve yukarıdan onunla alay etmiştir. Annesinin bu abisiyle övündüğüne ve kendisini ihmal ettiğine ilişkin bir başka anı daha canlanır. Abisi her zaman ondan öndedir. Dün onu öfkelendiren de aynı şey olmalıdır. Kendisinin bulunduğu bir ortamda bir başka erkekten övgüyle söz edilmesine hala dayanamamaktadır. Bu iç gözlemle birlikte içinde bulunduğu gerilimden kurtulmuş, kolayca tırmanabilmiş ve kıza karşı yeniden sevecenlik duyabilmiştir. İlk örnekle karşılaştırılınca ikincisi bir açıdan daha çok, başka bir açıdan da daha az başarılıdır. John'un kendini analizinde de daha büyük yüzeyselliğe karşın John, Harry'nin atamadığı bir adım atmıştır. John, yalnızca bir özgün durumu açıklığa kavuşturduğu zaman bununla yetinmemiştir. Bütün başarılarının bastırılan bir kızgınlıktan kaynaklanabileceği ihtimalini görmüştür. Harry bir ortamı analiz etmenin ötesine gitmemiştir. Bulgusunun öteki kaygı nöbetleri üzerinde de belli bir etkiye sahip olup olmadığını merak etmek aklına gelmemiştir. Öte yandan Harry'nin ulaştığı iç gözlem John'unkinden çok daha derindir. Cinayet dürtüsünün algılanması gerçek bir coşkusal deneyimdir. En azından düşmanlığın nedenine ilişkin bir ipucu bulmuş ve bir çatışmaya yakalandığı gerçeğini kavramıştı. İkinci olayda da uzaktan yakından dokunulmayan sorunların sayısı insanı şaşırtır. Harry'nin bir başka erkeğin övgüyle anılmasına sinirlendiğini kabul edersek, bu tepkinin yoğunluğu nereden gelmektedir? Eğer bu övgü düşmanlığının tek kaynağıdıysa, bu neden onun için şiddet uyandıracak kadar büyük tehditti? Çok aşırı olumsuz duyarlılığa sahip bir kibrin mi pençesindeydi? Eğer böyleyse sahip olduğu ve gizlemeye bu kadar ihtiyaç duyduğu eksiklikler nelerdi? Abisiyle olan rekabeti elbette önemli bir tarihsel etkendi. Ama bu yetersiz bir açıklamaydı. Çatışmanın öteki yanına kıza duyduğu tapınmanın yapısına hiç dokunulmamıştı. Kıza temelde kızın beğenisi için mi ihtiyaç duyuyordu? Sevgisi ne kadar bağımlılık içeriyordu? Kıza yönelik düşmanlığın daha başka kaynakları da var mıydı? Üçüncü örnek bir tür sahne korkusunun analiziyle ilgilidir. Sağlıklı, zeki, güçlü ve başarılı bir avukat olan Bill, yükseklik korkusu nedeniyle bana başvurdu. İçinde bir köprüden ya da kuleden aşağı itildiğini gördüğü tekrarlanan bir kabus görüyordu. Tiyatro balkonlarındaki ilk sıralarda oturduğu ve yüksek binaların pencerelerinden aşağı baktığı zaman sersemliyordu. Ayrıca ara sıra mahkemeye çıkmadan ya da önemli müşterilerle buluşmadan önce paniğe kapılıyordu. Yoksul bir çevreden gelmişti ve ulaştığı konumu koruyamamaktan korkuyordu. Sık sık blöf yaptığı ve bunun da er geç ortaya çıkacağı duygusuna kapılıyordu. Bu korkuyu açıklayamıyordu çünkü meslektaşları kadar zeki olduğuna inanıyordu. İyi bir konuşmacıydı ve tartışmalarıyla karşısındaki insanları ikna edebiliyordu. Kendisi konusunda dürüstçe konuştuğu için birkaç görüşme içinde bir yandan hırs, kendini ortaya koyma ve başkalarını aldatma arzusuyla, öte yandan da kendisi için hiçbir şey istemeyen sevimli dürüst vatandaş görünümünü koruma ihtiyacı arasındaki bir çatışmanın kaba çizgilerini görmeyi başardık. Çatışmanın hiçbir yanı derinlemesine bastırılmamıştı. Başaramadığı tek şey bu çabaların gücünü ve çelişik yapısını kavramaktı. Bu çabalara tam bir açıklık kazandırıldıktan sonra gerçekten de blöf yaptığını tam anlamıyla algıladı. Derken bu istemsiz dolandırıcılıkla sersemlik arasındaki ilintiyi kendiliğinden bir yolla ve tek başına kavradı. Yaşamda yüksek bir yere ulaşmayı arzuladığını ama gerçekte ne kadar hırslı olduğunu kabul etmeye cesaret bile edemediğini anladı. İnsanların bu hırsı algıladıkları takdirde ona düşman kesileceklerinden ve onu aşağı iteceklerinden korkuyordu. Dolayısıyla paraya ve saygınlığa pek önem vermeyen sevimli ve iyi bir vatandaş görünümünü vermek zorundaydı. Yine de özünde dürüst bir insan olduğu için blöf yaptığının belli belirsiz farkındaydı. Ve bu da karşılık olarak ele verilmekten korkmasına yol açmıştı. Bu netleşme, korkularının fiziksel terimlere aktarılmasına karşılık gelen sersemliği ortadan kaldırmaya yetti. Daha sonra kentten ayrılmak zorunda kaldı. Sosyal etkinliklere ve bazı müşterilere buluşmaya yönelik korkusuna hiç dokunmamıştık. Ona bu, sahne korkusunun arttığı ya da azaldığı koşulları gözlemesini öğütledim. Bir süre sonra şu raporu aldım. İlk önce bu korkunun sunduğu davanın ya da yaptığı tartışmanın kuşku götürür nitelikte olduğu zamanlar ortaya çıktığını düşünür. Hepten yanılmadığını açıkça hissetmesine karşın bu doğrultudaki araştırma onu pek fazla ileri götürmez. Derken şanssız bir olayla karşılaşır. Oysa gerçekte bunun kendini anlama çabaları için iyi bir fırsat olduğu anlaşılır. Zor bir savunmayı pek özen göstermeden hazırlamıştır. Ama bunu duruşmada sunma konusunda sadece hafif bir tedirginlik duymaktadır. Çünkü yargıcın pek fazla şey istemediğini bilmektedir. Derken söz edilen yargıcın hastalandığını ve yerine geçen yargıcın katı ve hoşgörüsüz olduğunu öğrenir. Her şeye karşın ikinci yargıcın kötü ya da zorluk çıkaran bir insan olmaktan uzak olduğunu hatırlayarak kendini avutmaya çalışır. Ama bu onun yükselen kaygısını azaltamaz. Daha sonra benim öğüdümü düşünür ve düşüncelerinin özgürce dışarı akmasına izin vermeye çalışır. İlk önce tepeden tırnağa çikolatalı keke bulanmış küçük bir oğlan gelir gözlerinin önüne. Bu oğlan çocuğu kendisidir. İlk anda bu tablo onu şaşkına çevirir. Ama daha sonra cezalandırılmak üzere olduğunu, yakayı zor sıyırdığını hatırlar. Çünkü o zamanlar küçük bir şeytandır ve annesi gülmekten başka bir şey yapamamıştır. Yakayı sıyırma konusu varlığını korur. Derslerine hazırlanmadığı ama yakayı sıyırdığı dönemlere ilişkin birkaç anı canlanır. Derken nefret ettiği bir tarih öğretmenini düşünür. Şimdi bile bu nefreti duyabilmektedir. Sınıf, Fransız devrimi konusunda bir kompozisyon yazmak zorundadır. Kağıtları geri dağıtırken öğretmen, şişirme düşüncelerle dolu ama sağlam bilgiden yoksun oluşundan ötürü onu eleştirir. Öğretmen daha sonra paragraflardan birisini okur ve sınıf kahkahalarla duyar. O an Bill yoğun bir küçük düşürülmüş olma duygusunu yaşar. İngilizce öğretmeni onun setirliğine her zaman hayran olmuştur. Ama tarih öğretmeni Bill'in büyüsünden etkilenmemiş gibidir. Büyüsünden etkilenmemiş sözü onu şaşırtır çünkü setirliğinden etkilenmemiş demek ister. Sevinç duymaktan kendini alamaz çünkü büyü sözü söylemek istediği şeyin gerçek anlamını dile getirmiştir. Elbette yargıç da tıpkı tarih öğretmeni gibi onun büyüsünden ya da konuşma gücünden etkilenmeyen bir yapıya sahipti. İşin doğrusu da buydu. Bir davaya eni konu hazırlanmak yerine yakayı sıyırmak için çekiciliğine ve sözcükleri kullanma konusundaki becerisine güvenmeye alışmıştı. Sonuç olarak ne zaman bu aracın etkisiz kalacağı Bir ortam görüntülese paniğe kapılıyordu. Bill, nevrotik eğilimlerine derinlemesine gömülmediği için bu iç gözlemin pratik sonucunu çıkarabildi. Oturup savunma üzerinde daha özenli çalışmak. Bill bir adım daha ileri gitti. Çekiciliğini arkadaşlarıyla ve kadınlarla olan ilişkilerinde ne ölçüde kullandığını da kavradı. Kısaca, çevresindeki insanların büyüsünden etkilenmeleri ve herhangi bir ilişki içinde kendisinden ne kadar az şey verdiği gerçeğini göz ardı etmeleri gerektiğine inanıyordu. Bir başka blöf keşfettiğini kavrayarak bu bulguyu benimle olan tartışmasıyla birleştirdi ve dost doğru yürümesi gerektiğini kavrayarak çalışmasını bitirdi. Doğruyu söylemek gerekirse, o bunu önemli ölçüde yapabilecek bir durumdaydı. Çünkü 6 yıl önce o olaydan bu yana korkuları pratik açıdan ortadan kalkmıştı. Bu sonucun baş ağrılarının üstesinden geldiği zaman John'un ulaştığı sonuca benzer ama ondan farklı değerlendirilmesi gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, baş ağrıları yüzeysel bir belirtiydi. İki gerçek nedeniyle bu baş ağrılarını bu şekilde sınıflandırabiliriz. Seyrek baş gösterdikleri ve ağır olmadıkları için temelde onu rahatsız etmiyorlardı. Ve herhangi bir tali işlev üstlenmemişlerdi. Sonraki bir analizde açığa çıkarıldığı gibi John'un rahatsızlıkları farklı bir doğrultudaydı. Öte yandan Bill'in korkuları belirleyici bir çatışmanın ürünüydü. Bu korkular ona engel olmuyordu ama yaşamının çok önemli alanındaki önemli etkinliklerini köstekliyordu. John'un baş ağrıları kişiliğinde buna karşılık gelen herhangi bir değişme olmaksızın ortadan kalkmıştı. Tek değişme kızgınlığının biraz daha çok bilincinde olmasıydı. Bill'in korkuları yok olmuştu çünkü bunların kişiliğindeki belli çelişik eğilimler içindeki kaynağını algılamıştı. Ve daha da önemlisi çünkü bu eğilimleri değiştirebilecek güce sahipti. John'un durumunda olduğu gibi burada da sonuçlar bunları yaratan çabalardan daha büyük gözükmektedir. Ama yine yakın bir irdeleme tutarsızlığının pek büyük olmadığını gösterir. Bill'in nispeten az bir çalışmayla hem uzun vadede kariyerini felç edebilecek kadar ciddi olan rahatsızlıklardan kurtulmayı hem de kendine ilişkin birkaç önemli gerçeği kavramayı başardığı doğrudur. Başkalarına ve kendine karşı bir ölçüde aldatıcı bir maske sunduğunu, kabul ettiğinden çok çok daha hırslı olduğunu, sahip olduğu hırslı amaçlara sıkı çalışmadan çok becerileri ve çekiciliğiyle ulaşmaya eğilim gösterdiğini anladı. Ama bu başarıyı değerlendirirken John ve Harry'nin tersine Bill'in sadece hafif nevrotik eğilimleri bulunan temelde ruhsal açıdan sağlıklı bir insan olduğunu unutmamamız gerekir. Hırsı ve yakayı sıyırma ihtiyacı derinlemesine bastırılmamıştı ve katı, zorlanımlı bir yapı kazanmamıştı. Öylesine düzene sokulmuş bir kişiliği vardı ki bu eğilimleri algılar algılamaz önemli ölçüde değiştirebilmişti. Bill'in güçlüklerini bilimsel açıdan anlama çabasını bir an için bırakırsak, insan onu kısaca yaşamı kendisi için çok fazla kolaylaştırmaya çalışan ve tuttuğu yolun işe yaramadığını kavrayınca da daha iyisini yapabilen bir insan olarak değerlendirebilir. Bill'in iç gözlemleri bazı açık korkuları gidermeye yetmiştir. Ama bu en başarılı kestirme düzenlemede bile birçok soru cevapsız kalmıştır. Bir köprüden aşağı itilmiş olmaya ilişkin kabusun kesin anlamı neydi? Tek başına herkesten üstün olmak Bill için zorunlu muydu? Hiçbir rekabete göz yumamadığı için başkalarını aşağı etmek mi istemişti? Ve dolayısıyla başkalarının da kendisine aynı şeyi yapacağından mı korkuyordu? Yükseklik korkusu sadece kazandığı konumu yitirme korkusuna mı karşılık geliyordu? Yoksa bu ayrıca genellikle bu türden fobilerde olduğu gibi kurgusal bir üstünlüğün yükseltilerinden aşağı yuvarlama korkusu muydu? Dahası becerilerine ve hırsına karşılık gelen bir çalışmayı neden ortaya koymuyordu? Tembelliği yalnızca hırsının bastırılmasından mı kaynaklanıyordu yoksa yerinde çabalar ortaya koymanın üstünlüğü zedeleyeceğine yalnızca sıradan insanların çalışmak zorunda olduğuna mı inanıyordu? Ve başkalarıyla olan ilişkilerinde neden kendinden bu kadar az şey veriyordu? Onca kendiliğinden coşkuyu yaşayamayacak kadar mı kendine kapılmıştı ya da başkalarına karşı çok fazla mı aşağılayıcıydı? Terapi açısından bu türden bütün tamamlayıcı soruları izlenimin zorunlu olup olmadığı başka bir konudur. Bill'in durumunda yapılan az bir analizin belirgin korkuların giderilmesinin ötesinde geniş kapsamlı etkiler yaratmış olması mümkündür. Bu analizin yararlı bir döngü olarak adlandırılabilecek bir şeyi devreye sokmuş olması da mümkündür. Hırsını algılamakla ve daha çok çalışma ortaya koymakla gerçekte kendi hırsını daha gerçekçi ve daha sağlam bir temele demirlemiş olacaktır. Böylece kendini daha güvenli ve daha az duyarlı hissedecek ve yaptığı blöfe daha az ihtiyaç duyacaktır. Sahte bir gösterişten vazgeçmekle kendini daha az baskıda hissedecek ve yakayı ele vermekten daha az korkacaktır. Bütün bu etkenler başkalarıyla olan ilişkilerini önemli ölçüde derinleştirmiş olabilir. Bu düzenleme de ayrıca güvenlik duygusunu artıracaktır. Analiz tamamlanmış olmasa bile bu türden bir yararlı döngü devreye girebilir. Eğer analiz dokunulmayan bütün sonuçları araştırmış olsaydı elbette yine hemen hemen bu etkiyi yaratırdı. Son bir örnek bizi gerçek bir nevrozdan daha da uzaklaştırır. Bu, temelde güncel bir ortamdaki gerçek güçlükler tarafından yaratılan bir rahatsızlığın analiziyle ilgilidir. Tom, büyük bir mütehassısın yanında asistanlık yapıyordu. İşine büyük bir ilgi duyuyor ve şefi tarafından çok seviliyordu. İkisi arasında gerçek bir dostluk gelişmiş ve öğle yemeklerini sık sık birlikte yemişlerdi. Bir gün yine böyle bir öğlen yemeğinden sonra Tom, daha fazla dikkat etmeksizin yiyeceğe bağladığı hafif bir mide rahatsızlığı geçirmişti. Şefiyle yediği bir sonraki öğlen yemeğinden sonra bulantı ve baygınlık hissetmişti. Bu ilkinden çok daha kötüydü. Midesini muayene ettirmiş ancak hiçbir hastalıkta bulguya rastlanamamıştı. Derken rahatsızlık üçüncü bir kez daha baş göstermiş. Bu kez buna bir de kokulara yönelik acı verici bir duyarlılık eşlik etmişti. Ancak üçüncü öğle yemeğinden sonradır ki bütün bu rahatsızlıkların yöneticiyle birlikte yemek yediği zaman ortaya çıktığı dikkatini çekmiştir. Aslına bakılırsa son günlerde yöneticiyle birlikteyken bazen hangi konulardan söz edeceğini bilmeksizin kendini gerilimli hissetmişti ve nedenini biliyordu. Araştırma çalışması onu yöneticinin inançlarının karşıtı olan bir doğrultuya sokmuştu. Son günlerde kendi bulgularına daha sağlam bir inanç duymaya başlamıştı. Şefle konuşmak istemiş ama nasıl olmuşsa konuyu bir türlü açamamıştı. Konuşmayı ertelediğinin farkındaydı ama yaşlı adam da bilimsel konularda oldukça katıydı ve görüş ayrılığına kolay kolay göz yummuyordu. Tom kendi kendine iyi bir konuşmanın her şeyi çözeceğini söyleyerek ilgisini bir yana itmişti. Eğer mide rahatsızlıklarının korkularla bir ilgisi varsa diye düşünür, bu durumda korkularının kendisini kabul ettiğinden çok daha büyük olması gerekir. Bunun böyle olduğunu sezmiş, kendiliğinden bunun iki kanıtını bulmuştu. Bunlardan ilki, aklından bu düşünceler geçerken birdenbire tıpkı öğlen yemeklerinden sonra duyduğu gibi kendini rahatsız hissetmeye başlamıştı. Öteki de tepkisini başlatan şeyin ne olduğunu yine birdenbire kavramasıydı. Rahatsızlığın ilk kez belirdiği öğlen yemeği sırasında yönetici, Tom'dan önceki asistanın nankörlüğünden söz ederek aşağılayıcı sözler söylemişti. Kendisinden çok şey öğrenen, sonra da bırakıp giden ve bilimsel konularda onun olan ilişkilerini korumayı bile akıllarına getirmeyen bu genç vatandaşlara duyduğu içerlemeyi dile getirmişti. Tom'un o anda bilinç düzeyinde hissettiği tek şey şefe duyduğu yakınlıktı. Yöneticinin gerçekte göz yumamadığı şeyin, söz konusu edilen kişinin kendi bağımsız yoluna gitmiş olması gerçeğini bastırmıştı. Böylece Tom, hem var olan bir tehlikeye gözlerini kapadığının farkına varmış, hem de korkularının boyutlarını algılamıştı. Çalışması yöneticiyle arasındaki iyi ilişki için, dolayısıyla kariyeri için gerçek bir tehlike yaratıyordu. Yaşlı adam ona gerçekten de düşman kesilebilirdi. Bu düşünceyle birlikte bir ölçüde panik duymuş ve kendisi için bulgularını bir kez daha gözden geçirmenin ya da kaldı ki bunları unutmanın daha iyi olup olmayacağını merak etmişti. Bu anlık bir düşünceydi. Ama o an için ona bunun bilimsel dürüstlüğüyle kariyerinin geçici çıkarları arasındaki bir çatışma olduğunu göstermişti. Korkularını bastırmakla amacı bir karar verme zorunluluğundan kaçınma olan bir deve kuşu politikası izlemişti. Bu iç gözlemle birlikte kendini özgür ve rahat hissetmişti. Bunun zor bir karar olduğunu biliyordu ama bunun inancı lehine bir karar olacağından kuşkusu yoktu. Bu öykü bana bir kendi kendini analiz örneği olarak değil, bazen kendimize karşı dürüst olmama kışkırtmasının ne kadar büyük olduğuna ilişkin bir örnek olarak anlatılmıştı. Arkadaşım olan Tom, olağanüstü dengeli bir insandı. Korkularını reddetme gibi bazı gizli nevrotik eğilimlere belki sahip olsa da bunlar onu nevrotik bir insanla yapmamıştı. Bir karar vermekten bilinçsizce kaçınması gerçeğinin derin bir nevrotik rahatsızlığın bir belirtisi olduğu söylenebilir. Ama elbette nevrozla sağlık arasında kesin bir sınır çizgisi yoktur ve dolayısıyla bunun bir vurgu sorunu olarak bir yana bırakmak ve Tom'u bütün pratik açılardan sağlıklı bir insan olarak değerlendirmek daha doğru olabilir. Bu durumda bu olay bir durum nevrozuna, yani temelde belli bir ortamdaki güçlülüklerden kaynaklanan ve çatışma bilinç düzeyinde algılanıp çözülmediği sürece varlığını koruyan nevrotik bir rahatsızlığa karşılık gelmektedir. Bu örneklerin her birinde ulaşılan sonuçlara ilişkin eleştirel bir değerlendirmenin yapılmış olması gerçeğine karşın, birlikte ele alındıkları zaman bunlar, geçici kendi kendine analizin potansiyeline ilişkin aşırı iyimserce bir izlenim yaratabilir. Bir insanın kolayca bir iç gözleme rastlayabileceği ve bundan değerli bir şey koparabileceği yolundaki bir izlenimdir. Daha uygun bir tablo aktarmak için az ya da çok başarılı olan bu dört girişimin ruhsal bir hastalığın anlamını çabucak kavramaya yönelik 20 ya da daha çok sonuçsuz girişimin bir özetiyle tamamlanması gerekir. Böylesine sakınımlı bir karşı çıkışı açıkça dile getirmek zorunlu gözükmektedir. Çünkü kendi nevrotik sorunlarının pençesinde çaresizce çırpındığını hisseden bir insan, gerçekleşmesi imkansız bir mucizeye umut bağlamaya eğilim gösterir. Geçici kendini analiz yoluyla ağır bir nevrozu ya da bu nevrozun temel parçalarından herhangi birini iyileştirmenin imkansız olduğunun açıkça anlaşılması gerekir. Bunun nedeni nevrotik kişiliğin rahatsız edici etkenlerin oluşturduğu, Gestalt psikologlarının bir ifadesini kullanacak olursak, bölük pörçük bir yığın değil, her parçası karmaşık yollardan, diğer her bir parçasıyla içsel bir ilişki içinde olan bir yapı olmasıdır. Kişinin kendi üzerinde yapacağı geçici bir çalışmayla şurada ya da burada yalıtılmış bir ilintiyi kavraması, bir alt üst oluşun içerdiği etkenleri anında anlaması ve yüzeysel bir semptomu gidermesi mümkündür. Ama temel değişimler yaratmak için tümel yapı üzerinde de enine boyuna çalışmak zorunludur. Yani bu daha sistemli bir analiz gerektirir. Bu nedenle doğası gereği geçici analiz geniş kapsamlı öz algılamaya çok az katkıda bulunur. İlk üç örnekte gösterildiği gibi, bunun nedeni iç gözlemlerin izlenmesindendir. Aslında açıklık kazandırılan her sorun otomatik olarak yeni bir sorunu gündeme getirir. Eğer kendini sunan bu ipuçları toplanmazsa, iç gözlemler zorunlu olarak yalıtılmış kalır. Bir terapinin yöntemi olarak geçici kendini analiz, durum, nevrozu için bütünüyle uygun bir yöntemdir. Ayrıca hafif nevrozlarda da çok doyurucu sonuçlar doğurabilir. Ama daha karmaşık nevrozlarda bu, boşluğa atılan bir adımdan da öte bir şey sayılmaz. Olsa olsa şurada burada bir gerilimi dindirebilir ya da şu ya da bu rahatsızlığın anlamını gelişi güzel aydınlatabilir. 7. Bölüm. Sistemli kendi kendine analiz başlangıç ilkeleri. Kişinin kendini sistemli olarak analiz etmesinin daha sıkı çalışma içerdiğini söyleyerek, bunu kişinin kendini geçici olarak analiz etmesinden yüzeysel olarak ayırt edebiliriz. Bunun da kişinin gidermek istediği belli bir güçlük içinde belli bir başlangıç noktası vardır. Ama geçici kendini analizin tersine bu, yalıtılmış bir çözümle yetinmek yerine süreci sil baştan tekrar tekrar yürütür. Yine de şekilci bir yoldan doğru olmasına karşın bu tanım temel farklılıkları anlatmaz. Kişi kendini tekrar tekrar analiz edebilir ama eğer belli koşullar yerine getirilmezse bu da geçici bir kendini analiz olarak kalacaktır. Daha büyük dönüşüm, sistemli kendi kendini analizdeki ayırt edici etkenlerden birisidir. Ama yalnızca birisi. Daha da önemlisi, sistemli kendini analizin süreklilik yanı, sorunların izlenmesidir. Geçici çalışma örneklerinde bu özelliğin bulunmayışı bir önceki bölümde vurgulandı. Ancak bu, kendilerini sunan ipuçlarının bilinçli olarak toplanmasından ve ayrıntılarıyla işlenmesinden daha çok şey gerektirir. Anılan örneklerindeki kişilerin ulaşılan sonuçla yetinmelerinin nedeni elbette açık yüzeysellik ya da savsaklama değildi. Ulaşılması kolay iç gözlemlerin ötesine uzanmak, kaçınılmaz olarak direnmelere toslamak, her türden acı verici belirsizliklerle ve kırgınlıklarla yüz yüze gelmek ve bu karşı etkinlik gösteren güçlerle mücadeleye girişmek anlamına gelir. Ve bu, geçici çalışmadakinden daha farklı bir ruh gerektirir. Oradaki girişim gücü, açık bir rahatsızlığın baskısı ve bunu çözme arzusudur. Çalışmanın benzer bir baskı altında başlanmasına karşın, buradaki nihai itici güç, bireyin kendisiyle yüz yüze gelmeye yönelik amansız iradesi, gelişmeyi ve gelişimi engelleyen hiçbir şeyi olduğu gibi bırakmama arzusudur. Bu, kişinin kendine karşı amansız dürüstlük ruhudur ve ancak bu ruh, ağır bastığı ölçüde kişi kendini bulmayı başarabilir. Elbette dürüst olma iradesiyle dürüst olabilme yetisi arasında bir fark vardır. Kişi birçok kez bu ideali yerine getirme yetisinden yoksun olacaktır. Ne var ki eğer kendine karşı her zaman dürüst olabilseydi, hiçbir analize gerek kalmayacağı gerçeğinde bir teselli olabilir. Ayrıca eğer belli bir tutarlılık ölçüsüyle ilerlerse, dürüstlük yetisi giderek artacaktır. Yıkılan her engel, kendi içinde bir toprak parçası kazanmak anlamına gelir ve dolayısıyla bir sonrakine daha büyük bir ruhsal güçle yaklaşmayı mümkün kılar. Kendini analiz eden kişi, buna nasıl başlayacağı konusunda kendini çıkmazlı hissederse, ne kadar bilinçli olursa olsun, çalışmaya bir tür yapay bir sevinçle başlayabilir. Örneğin şu andan başlayarak bütün rüyalarını analiz etmeye karar verebilir. Freud'a göre rüyalar bilinç dışına giden en temel yoldur. Bu geçerliliğini korumaktadır. Ama ne yazık ki bu, eğer çevresindeki topraklara ilişkin tam bir bilgi yoksa kolayca kaybedilen bir yoldur. Bir insan için o anda kendi içinde işleyen güçleri anlamaksızın becerisini rüyaları yorumlamada denemesi gelişigüzel bir karavana oyunudur. Bu durumda rüyanın kendisi görünüşte saydam da olsa yorumlama bir entelektüel tahmin çalışması içinde yozlaşabilir. Basit bir rüya bile çeşitli yorumlara açıktır. Örneğin eğer bir koca rüyasında karısının öldüğünü görürse bu rüya derin bir bilinçsiz bir düşmanlığı dile getirebilir. Öte yandan bu rüya adamın karısından ayrılmak istediği ve bu adımı atma yetisinden yoksun olduğu için kadının ölümünü mümkün olan tek çözüm gibi gördüğü anlamına da gelebilir. Bu durumda rüya temelde düşmanlığın bir dışa vurumu değildir. Ya da son olarak bu bastırılan ve rüyada dışa vurulan basit ve geçici bir öfkenin uyardığı bir ölüm arzusu da olabilir. Üç yorumda gündeme getirilen sorunlar farklıdır. İlkinde sorun düşmanlığın ve bastırılmasının nedeni olacaktır. İkincisinde bu, rüyayı gören adamın neden daha uygun bir çözüm bulamadığı olacaktı. Ve üçüncüsünde sorun güncel kışkırtmaya neden olan koşullar olacaktır. Bir başka örnek, Claire'ın arkadaşı Peter'a olan bağımlılığını çözmeye çalıştığı sıralarda gördüğü bir rüyadır. Rüyasında bir başka erkek onu kollarına alır ve onu sevdiğini söyler. Erkek onu çekici bulur ve Claire kendini mutlu hisseder. Peter da onların bulunduğu odadadır ve pencereden dışarı bakmaktadır. Rüya ilk anda Claire'in Peter'dan başka bir erkeğe yöneldiğini düşündürebilir ve bu nedenle çatışan duyguların dışa vurumu olabilirdi. Ya da bu rüya bir başka bağımlılığa yönelmenin bağımlılık sorununu çözeceğine duyulan bir inanca karşılık gelebilirdi. Bu durumda rüya sorunun gerçek çözümünden kaçınmaya yönelik bir girişim içerecekti. Ya da bu Peter'la kalma konusundaki bir seçime, ona olan bağlarından ötürü gerçekte sahip olmadığı bir çözüme sahip olma arzusunu da dile getirebilirdi. Eğer kavrayışa yönelik belli bir ilerleme sağlanmamışsa, bu durumda bir rüya bir varsayımın doğrulanmasını sağlayabilir. Kişinin bilgisindeki bir boşluğu doldurabilir ya da yeni ve beklenmedik bir ipucu ortaya çıkarabilir. Ama eğer tablo bir direnme tarafından bulandırılmışsa, rüya konuları netleştirmeye elverişli değildir. Bunu yapabilir ama ayrıca algılanmayan tutumlarla öylesine karmaşık bir biçimde iç içe geçmiş olabilir ki, yoruma kafa tutar ve karışıklığı artırmaktan öte bir işe yaramaz. Bu uyarılar elbette kişiyi kendi rüyalarını analiz etmeye çalışmaktan alıkoymamalıdır. Örneğin John'un tahta kurularına ilişkin rüyasının duygularını anlaması için ona kesin bir yardımı olmuştur. Kaçınılması gereken sakınca, rüyalar üzerinde eşit ölçüde değerli olan diğer gözlemler dikkate alınmaksızın tek yanlı bir yoğunlaşmadır. Ayrım 6 sonu, sayfa 150.